Ayrım 8, sayfa 87. Kırk para. Hayat mücadelesiyle dolu bir günü bitirdikten sonra mesai bugününü daha ikmal etmemiş olmaktan doğan itminan içinde fakat çalışmak yorgunluğu ile ağır hava altında düşünmek için kafi kuvvet bulamayan bir beyinle bir fincan kahve karşısında dinlenmek. Hayatımda bir gün daha eksildi. Bir gün daha çalışarak kaybedildi yahut kazanıldı. Tabirlerin tebdülü hakikati tayir etmez. Evet, bir gün daha bütün o geçmiş günlere iltihak için işte çekip gidiyor. Ve bundan sonraya kalanlar hep böyle birer birer birbirini sürükleyerek gidecekler demek. Bu hakikati yorgun dima içinde bir ağır taş parçası sikletiyle dururken bu kahve fincanından intişar eden raihayı iştişmam ettikçe bir tesliyet duymak. Bu dakika maişet cidalinin ne güzel bir mükafatıdır. Bu neşve sıcak bir günün ağır havasından sonra ancak hissedilen bir esintiyle geçen serseri bir nefhanın inşiharına benzer. Ancak temas eder. O ağır hava içine ancak birkaç taze bu ses serper. Fakat bu dinlendirmek, uyuşturmak için kafidir. İki sigara arasında bu zevkin lezzetini uzatmak isteyerek uzun uzun yudumlarla çektiğim bu bir fincan kahve ile Şişli'nin tenha ve asude bir kenarında önümde bana taalluki olamayan bir alemin elvahı şeklinde geçen arabalarla insanlardan uzak imişçesine düşünmeyerek insana yalnızlığın bahşeylediği hissiyat ataleti içinde düşünmemekten mütevellit bir yokluk vehmi hazzı ile hüviyetime bir nevi eriyip akmak gelirken gözlerim karşıda, sokağın öte kenarında bir eli annesinin, diğer eli babasının avuçlarında bir çocuk gördü. Çocuğun gözlerinde bir şeye muntazır imişçesine bir yakın zevkin mütekaddim lezzeti vardı. Yerinde duramıyor, annesiyle babasının ellerinden kurtularak kendisini elmekte geciken bu zevkin önüne atılmak için fıkır fıkır kaynıyordu. Onda kaynayan bir meseret vardı ki beni uyuşukluğumun içinde sarsarak uyandırdı. Hiçbir şeye dikkat etmekten bu çocuğa tekayüt ettim. Çocukları sevmek, hususiyle geçilecek bir yolun zorluklarını düşünmeyerek önlerinde bir şey bulmak, itimadiyle yürüyen fakat heyhat. Her hatvede bir tezelzüle, bir sükuta tesadüf ede ede, nihayet bütün hakikat olamamış emelleri yutan çuruma düşeceğinden gafil, henüz meleklikten çıkmamış, henüz insanlığa girmemiş bu küçük mahlukları, ağlamak arzusu veren bir rikkat ile sevmek için, hemen herkes gibi bende de bir zaaf vardır. Onları böyle gülüyor, seviniyor gördükçe, evet gülünüz, sevininiz, ben de böyleydim. Aynı ile sizin gibiydim. Gülmek, sevinmek, fakat çalışarak değil, saf ve azade bir kalple gülmek, sevinmek ne büyük bir şeydir bilir misiniz? Böyle mümkün mertebe çocuklukta taahhür ediniz. O sizden kaçmak istedikçe siz salıvermeyiniz. Temenni ederim ki daima çocuk kalmaya muvaffak olabilirsiniz. Fakat korkarım ki bu sizin için de mümkün olmayacak. Yavaş yavaş siz de gülüp sevinmekten uzak kalacaksınız. Hayat sizi de gözyaşlarıyla ihata ederek bu yaşınızın saadetini uzaktan baktıracak. O vakit bu çocukluktan ne kadar uzak olacaksınız dememek mümkün değildir. Onları analarının babalarının yanında görmekten daha ziyade teessür ederim. Bu öyle bir levha teşkil eder ki bu küçük zayıf şeyin o iki vücuda ihtiyacını ve onların buna bütün mevcudiyetleriyle mertubiyetini nakleder. Ya bu çocuğun birer elinden tutan şu iki himaye desteği olmasa, etrafında bir sehabetin kuvvetini hissetmeksizin yürümeye henüz mecali kifayet edemeyen bu çocuk, her hatvede bir düşmek için yalnız olsa. Onlar iki sağlam ağaç gibi bu zayıf sarmaşık için kavi ve muhkem bir istinadgah yeri teşkil etmekten bir kaza darbesiyle ayrılmış olsalar, o vakit bu narin vücut hayatın zalim rüzgarlarına karşı ne yapacak? Sonra bu ihtimal ile kalpte bir raşe ihtizaz ederken daha müthiş bir ihtimal hatıra gelir. Bunu insan kovmak, düşünmemek ister. O ihtimali hatırına getirirse, vukuuna bir yol tehiy edecekmişçesine çekinir. Lakin, o ihtimal korkunç bir mana ile en tatlı düşüncelerin arkasında sırıtır. Evet, ya bu iki ağacı birbirine bağlayan, onların arasında bir hayat usarisi irtibatı ile hüviyetlerini birleştiren bu sarmaşık, ortalarında ya bir kurutucu rüzgara tesadüf edecek olursa? O zaman insan titrer. Bu ihtimal o kadar müthiştir ki kendisini aldatmak isteyerek, yalan, hiç öyle şey olur mu? Der. Sonra bütün bu hayat kasidesi, mana zenginliğiyle dolu olan bu küçük levhanın şiirleri düşünülür. Onlar iki genç kalp. Birbirini o kadar seviyorlar ki başka bir şey düşünmüyorlar. Sevgi onlara hayatın bütün ihtiyaçlarını unutturuyor. Sonra bir gün, hiç hatıra gelmemiş iken, bu aşkın semeresinden bir nişane meydana çıkarak, "Lakin yanılıyorsunuz, beni unuttunuz, ben varım, geliyorum, aranızda bana bir yer, çok değil, şu kadarcık, mini mini bir yer hazırlayın," der. O zaman, uzun intizarlarla bu yeni gelecek şeyin zuhuru beklenir. Bu intizar devresi bitmez, tükenmez. Günler ağır, halkalarını sürükleyemeyen bir zincir gibidir. Nihayet onun ilk hayat sayhası henüz babaanne olduklarına inanamayan bu karı kocaya selam verince birden kalplerinin garip bir köşesinden tatlı bir yaş gıcıklayarak gözlere kadar çıkar. İkisi de bu küçük harikayı vücuda getirmiş olmaktan hem müteaccip hem müftehirdirler. Bilmeksizin böyle bir şey yapabilmiş olmak onları sersemleştiren ve güldüren bir garibedir. Sonra bu küçük şeyin aralarında peyda oluveren bu üçüncü vücudun üzerinde kurulan hülyalar artık pek çabuk geçen günler ilerledikçe kendilerinin rehfet ve şefkatine ihtiyacını derk etmiş de hemen ilk hitapları ile mahrumiyet tesisine çalışıyormuş dağın olunan bu mini mini adamın baba anne deyişlerine karşı sevinçler yahut onu mustarip eden bir hastalık için dökülen gözyaşları. Uykularına hummalar veren korkunç kabuslar, her saniye kalplerini titreten, onu kaybedivermekten mütevellit korkular, bu korkunç ihtimal hatıra geldikçe daha ziyade tasarruf ve haklarını teyit etmek isteyen diravuşlar, nihayet onu yavaş yavaş büyüyor gördükçe yaşayacağına hasıl olan emniyetler. Bu levha bütün bu şiirleri takrir eder. O karşınızda aynı hayat ile yaşayan üç simanın bir kitap ruhu gibidir. Okunmakla bitmez. Ben artık bu manzaradan sonra düşünmemeye muktedir olamadım. Onları seyrederken düşünüyordum. Baba, genç bir adam, yüksekçe boylu fakat kemikleri büyümüş de adalatı tevessüh edemeyerek sanki kurumuş, uzaktan yıkanmış olduğu fark edilen ceketin vücudunda gevşek ve havalanarak duruşundan anlıyordum ki bu vücut vaktinden evvel eskimiş, zor kazanılan bir hayat için uğraşmaktan yıpranmış, yanaklarının çöküklüğünden, bütün çehresini istila eden yorgun bir ifadeden istillal olunuyordu ki artık çalışmaktan usanmış, kısaca yenlerinden çıkan irileşmiş, kabalaşmış, siyah lekelerle çatlak nasırları fark edilen ellerini gösteriyor ki bu genç baba ameledendir. Mesela öyle farz ediyorum ki bir demir imalatında işçi. Öyle bir mahiyet tarzı ki onu yakmış, kurutmuş, ellerine güç kazanılan ekmeğin meşakkatlerini çizmiş. Anne, bilmiyorum, onu eskice soluk esvabiyle iyi göremiyordum. Fakat kocasının yorucu hayatına iştirak eden kim bilir ne acı mahrumiyetlerle bu maişeti birlikte cesaretle sürükleyip götürmek için süzüle süzüle işte omuzlarının çıkık kemikleri sefaletini takdir eyleyen bu kadını olması lazım geldiği gibi tasavvur ediyorum. Senelerce süründükten sonra ne vakit tecrit edeceğini pek meşkuk olan, her giyilip çıkarılışında yeni çatlamış bir yeri fark edilerek üzerine titrenilen bu esvabın içinde, onu da pek az et yiyenlere, sıcak yemek yapmak için pek az muvaffak olanlara mahsus bir zaaf ile çehresi süzgün ve sarı, gözleri çökük, azası sanki kırılarak sarkmış, kansız ve mecalsiz görüyordum. Sonra bu iki hayat gorgunu arasında iki yosunun taş parçasının aralığından inkişaf ederek bir bahar sabahı güneşine gülümseyen bir çiçek nişat ve neşesiyle çocuk. ona mali yönden ürülmüş, vaktiyle fazla bir parayla alınarak artık eski ve soluk haliyle dar gelen bir ceket giydirmişlerdi. Bu ceketin içinde pek memnun görünüyor, yaşamaktan mahsuz nazarlarıyla yolun iki tarafına bakınıyordu. Şu iki sarı ve zayıf vücuttan çıkmış olmasına ihtimal verilemeyen bu kırmızı yanaklı, ablak çehreli, siyah saçlarının asi demetleri küçük başlığından taşan çocuk, avuçlarında sıkı sıkı duran ellerini çekip kurtarmak için demir bir kafese mahpus bir yavru canavar kıpırdaklığı ile yerinde duramıyordu. Tramvay bekliyorlardı. Çocuğun onları çekmek isteyişinden, ikisinin de yüzüne bakarak telaşla haber verişinden anladım ki bir tanesi geliyor. Evet, bir tane geliyordu. Fakat ta uzaktan arabacı başıyla haber verdi. Yer yok. O geçti. O vakit çocuğun istirabla başını yine ayrı ayrı onlara kaldırarak bir şey sorduğunu gördüm. Babası gülerek cevap verdi. Artık merakını, bu arabanın böyle geçmiş olmasının hikmetini hal ettikten sonra yine beklemeye karar vermiş bir tavırla durdu. Ellerini kurtarmaya çalışarak eğiliyordu. Gelecek, öteki arabayı bir an evvel görmek için gözleriyle sabırsızca yola bakıyordu. Bu arabalardan birine binmek, onun için her vakit mümkün olmayan bir oyun, tıpkı dönme dolaba binmek kabiliğinden bir bayramdı. Bu, içi içine sığamayarak bütün arabalar böyle durmadan akıp gidecekmişçesine endişeli gözleriyle yolu teftiş edişinden anlaşılıyordu. Bir aralık birden ellerini kurtardı. Dizlerine vurarak çılgıncasına bir sevinçle tepindi, bağırdı. Bir araba daha geliyordu. Onlar ellerinden tekrar yakaladılar. Yalnız biri tutmakla kanaat olunamıyordu. İkisi de beraber tutuyorlardı. O yine tepiniyor, nöbet nöbet ikisine de bakarak bir şeyler söylüyor, onların da kendisi gibi sevinmediklerine şaşarak babasını tebessüm ettiren bir maskaralıkla gevezeleniyordu. Evet, araba geliyor, işte yaklaştı, şimdi duracak. Küçük herif, sen bu arabaya bineceksin. Bunda yer var, hemen boş gibi, istediğin penceresine tırmanacaksın. Sokağa bakarak, süratle geçen manzaralardan sersemleşerek kendine göre bir şarkı tutturacaksın. Elini uzatarak, birer birer kaçan dükkanları tutmak için avuçlarını açıp kapayarak, arabanın sarsıntısıyla yarı uykuda, yarı uyanık gideceksin. İşte araba duruyor. Araba durdu. O elleriyle ikisini de sürüklüyor. Çabuk çabuk, bu da öteki gibi kaçmadan evvel bindirmeye çalışıyordu. Fakat şimdi arabacı yandan sarkarak babasına bir şey söylüyordu. Onlar karı koca tereddütteydiler. Çocuk aralarında perişan nazarlarla bakınıyor, ağlamaya hazır görünüyordu. Sonra onların geri geri çekilerek yine eski intizar yerine dikildiklerini, arabanın tekrar yürümeye başlarken arkasından çocuğun ağzı yarı açık anlamayan gözleriyle baktığını, kendilerini orada bırakıp süratle uzaklanan bu arabayı derin bir tahassürle takip ettiğini gördüm. O vakit fark ettim ki bu kırmızı arabalardan biriydi. Çocuk hüsran ile yalancı bir ümit şeklinde uzaklanarak giden bu arabayı gözden kaybedinceye kadar uzun uzun baktıktan sonra başını babasına kaldırarak sordu. Bu defa şüphesiz yerin yokluğundan bahsolunamadı. Kim bilir ne cevap verdi. Belki hakikati söyledi. Mevkiyim işte. Çocuk başını indirdi. Bu cevaptan mutmain görünmüyordu. Yine yola bakınarak bekledi. Fakat artık halinde bir kesel vardı. Bir çare, fakir amele çocuğu. Babanın verdiği cevabı anlamadın. Bu arabaya niçin binilmediğine vakıf olamadın değil mi? Anlıyorum ki mevki demek 40 para fazla verebilecek analara babalara mahsus bir mümtaz araba olduğunu mini mini hafsalan istiyab edemedi. 40 para. Bu 40 parayı şimdi şu dakikada feda edemeyip senin galeyağına gelen fıkır fıkır bir su gibi kaynayan sevincine birden iri bir parça buz attılar. Bilir misin bu mecburiyet onların kalbinden bir küçük ateş seyyalesi gibi nasıl yakıcı bir mecra açarak geçti? Bu 40 para hayatın müebbet bir hırman sebebidir. Bunu bilmezsin değil mi? Halbuki o 40 para için sana neler redolundu. hepsini senin muhakemine kabul ettirebilecek yalan özürlerle süsleyerek seni ne güzel şekerlerden, ne latif meyvelerden, ne tuhaf oyuncaklardan mahrum ettiler. Bu şeyleri senden esirgedikçe, redde mecbur oldukça, sen ya ağlayarak ya gösterilen sebepleri kabul etmiş görünerek fakat ikna olunamamış bir arzu ile onların yüzüne baktıkça onlarda da nasıl ağlamak hisleri uyandığını anlamazdın. Henüz anlamıyorsun. İşte şimdi yine onların gözyaşları kalplerine akarken anlamıyorsun. Fakat mini mini muhakemen bir şey var zannederim ki anlıyorum. Fakat nedir diyor. Bu nedir bilir misin? 40 para. Bu 40 para bilir misin ki senin daima hayatına dolaşacak, her hatvene ilişecek, her fırsatta önüne çıkacak. Bu küçük müdevver şey nazarında büyüye büyüye korkunç bir kütle şeklinde seni çekecek, gözlerini kamaştıracak, gözlerin ona dikilmiş ilerleyeceksin. İlerleyeceksin. Onu tutmak, bu bir güneş parıltısı ile davet eden şeyi yakalamak isteyeceksin. Fakat gözlerin onunla meşgul iken ayağın kayacak. Onun gölgesi bile ellerinde kalmayarak yalnız bir boşluğu avuçlarında sıkarak orada kalacaksın. Bunu bilemiyorsun. Daima bilmesen. Fakat yavaş yavaş reddolunan şeyler çoğaldıkça anlamaya başlayacaksın. Bir gün akşam sofrasında yine yalnız ekmekle zeytin gördüğün vakit, bir kış gecesi mangalın içinde son kömür parçaları eşelenip meydana çıkarıla çıkarıla nihayet soğuktan şişmiş ellerine küller hararet veremediği zaman, onlar sana gülümseyerek, gözlerini çehrene dikerek anlatmamaya çalışırken sen onları artık anlamaya başlayacaksın. O gün senin o kadar sevdiğin pirinçli tas kebabının yenmemesine, bu soğuk odada o gece ateş bulunamamasına sebep anlayacaksın ki hep o 40 paradır. Sen ne olursan ol, onu her vakit önünde göreceksin. Olabilir ki sen soluk mavi ceketinin içinde mevkii olmayan boş bir arabayı bekleyen çocuk. Olabilir ki sen, kılıcı tiktak kaldırımlara çarpan, göğsü kabarık elbisesinin içinde yürürken mahmuzlu çizmeler öten bir zabit, yahut bir yazıhane başında kırmızı koltuk sandalyesinde evrak yığınlarıyla meşgul bir memur olacaksın. Mümkündür ki senin gibi anasıyla babasıyla geçen eski hırkalı çocuklara intizar ederek kalpakçıklar başında, küçük bey için yünlü hırkalıklar verelim diyeceksin. Fakat her şeyden daha ziyade mümkündür ki sen de baba gibi yorulmuş, nasırlanmış, büyümüş, kararmış, kaba ve pis ellerle, yanakları çökük, kemikleri çıkık bir demirci olasın. O vakit bu 40 parayı daha iyi tanıyacaksın. Onun hayatın üzerindeki kuvvetini daha iyi göreceksin. Seni evvela baban eğlendirmek fikriyle oraya götürecek. Seni bu yumuşak ellerinle o ağır ve sert şeyleri korkulu bir mahluk gibi uzaktan, sonra yavaş yavaş alışarak yakından muayene edeceksin. Bir çekici kaldırmaya uğraşacaksın. Baban öteden sana cesaret verecek. Hadi vursana diyecek. Sen bu çekici vururken birdenbire baban sanatının havası seni istila edecek. Mest edecek. Bu sanattan kanın içinde bir şey bulacaksın. Ondan sonra bitmez tükenmez darbelerle zayıf kolların onu kaldırıp indirdikçe damarların kopacak, kemiklerin çözülecek. Yorgun, artık kaldırmaya takat bulamayarak sanki kırık bir vücud ile oraya örsün yanına oturup karşıdan babanı seyredeceksin. İçinden onun gibi yapabilsem diyeceksin. Yine yaklaşacaksın. Yorgunluktan düştükçe tekrar onu görerek başlayacaksın. Bir gün hiç memul değilken sana haber verecekler ki gündeliğe geçmişsin. Bu haber sende bir sevinç tesiri icra edecek. O gün senin müstesna bir günündür. İlk defa olarak kazanç gururunu hissedeceksin. Omuzlarını biraz kabartarak, ellerini paralı bir adam tavrıyla ceplerine sokarak sokaklardan geçerken bir vaziyetin olacak ki herkese "Beni görüyor musunuz? İşte şu heyetimle bugün ben para kazandım" manasını fırlatacak. 40 para. O bir servettir. Sen onunla neler almayacaksın, o vakte kadar akım kalmış ne kadar arzuları ikna etmeyeceksin. İşte o zaman hesaba alışmaya başlayan fikrinle keşfedeceksin ki günde 40 para ayda şu kadar kuruş eder. Bu surete inanamayacaksın. Bu paraları, bu serveti ne yapmalı? Bununla kendine esvap, hayatında yeni olarak tesadüf, pek nadir olan o şeyi alacaksın. İhtimal, annenin artık pek eskimiş olan entarisinin yenilenmesini de düşüneceksin. Hatta o gün sokaklardan geçerken, küçükçe evlere bile bir ümit ve arzu nazarı fırlatacaksın. 40 para. Bu meblağ o kadar mühimdir ki, hafızalan onu ancak istiyab edebilecek. O gün annen sevincinden ağlayacak, babanın gözleri her vakitkinden ziyade tatlı bir nazarla seni kucaklayacak. Mahallede arkadaşların yanında bile bir ehemmiyet alacaksın. Fakat neşen pek çabuk geçecek. Göreceksin ki bu 40 para hiçbir şey değildir. Ancak gündüz ekmekle peynire kifayet edecek bir şey. Kendi kendine diyeceksin ki, ah 40 para daha olsa. Lakin bunun için ne kadar çekiç sallamak, ne kadar yorgunluklar içinde beklemek lazım gelecek. Bir gün sonra 40 para daha verecekler. Bu defa yine seviniyor, gözlerinde uçan ümidi kapıyor gibisin. Heyhat, o bir fersah daha ötede parlıyor. Daha yürümek, o uzun günlerin zincirini yine her şeyden mahrumiyet içinde sürüklemek lazım gelecek. Ah, 40 para daha olsa, bu hayatının bir nakaratıdır. Her çekiç darbesinde tekerrür eder. Lakin bundan beklenen ümit, her hülul eden, vaat eden, daha uzakta bir vadiye, taliki, tehdiye edilen kazık bir senettir. Artık bütün ömrünün adımları bu 40 paralarla tadat olunacak. Bunlar hayat merhalelerinin hiçbir zaman tevakkuf işaretini vermeyerek hep ilerisini gösteren birer nişanesidir. Nihayet bu merhalelerden kaç tanesini geçeceksin? Kaç tane 40 paranın yalan vaadini anlayarak daha ileriye nazarını sevk edeceksin? 5, 10, 15. Lakin artık bunlar seni sevindirmeyecek. Artık ellerini ceplerine sokarak sokaklardan alınabilecek şeylere baka baka gezemeyeceksin. O yaptıramadığın yeni esvaba, annene hediye edemediğin güzel entariye, bütün sana bir arzu vererek zihninden geçen şeylere derin bir hüsran ile bu sokaklardan yabancı bir şehrin garip yolcusu şeklinde geçeceksin. Bir gün sana ananla baban gülerek bir şey söyleyecekler ki gür bıyıklarının altında çehrine hafif bir hincap rengi verecek. Bunu latifeye bozacaksın. Fakat bu latife o gece senin zihnini tırmalayarak bütün uykunu karmakarışık edecek. Ertesi akşam bekleyeceksin ki bu latife tekerrür etsin. Böyle her akşam tekerrür ede ede, her akşam senin çehren bir parça daha az kızara kızara, nihayet göreceksin ki bu latife bir hakikat imiş. O zaman eski nakarat tekrar başlayacak. Ah, 40 para daha olsa. Evet, 40 para daha olsa gene eşine ara sıra bir mendil, çorap alacaksın. Her akşam ona sevinç verecek, ufak tefek getireceksin. Fakat artık 40 paralar taaddüt etmiyor. Onlar vasıl olabilecekleri dereceye kadar gelebilmişler. Şimdi öyle bir merhaleye gelmiş olacaksın ki, nişanesinde mana pek iyi anlaşılmıyor. İlerisini mi, yoksa burada kalınmasını mı gösteriyor? Malum değil. Sen yine yürüyeceksin. Fakat artık günler, aylar, seneler geçecek. O beklenilen 40 para, bu son ümit tahakkuk ederse bütün o zamana kadar beklenilen emeller birden vücut buluverecekmiş zannettiren bu şey görünmeyecek. İşte o zaman kalbinde bir şeyin tamir kabul etmez bir surette koptuğunu anlayacaksın ve o zaman sen de böyle bir gün çocuğunu Şişli'ye getirerek kırmızı arabalardan birine bindiremezsen onun sualine cevap verirken şimdi şu dakikada babanla ananın kalbinden akan yakıcı şey senden de akacak. Mini mini Mesut Gafil. Bu defa gelen arabada yer buldular. Onda bütün sevinç tekrar açıldı. Onların muavenetlerine ihtiyaç görmeden tırmandı, çıktı. İki tarafına yalpa vurarak arkasından onların da geldiklerini görmek için başını çevirerek ilerledi. Hemen koşarak sedirin üzerine çıktı. Soluk maye ceketiyle kollarını pencereden çıkardığını, yüzünde geniş bir tebessüm imbisatiyle hazından mest olmuşçasına baktığını gördü. Sonra araba uzaklanırken gözleri benim dikkatimin cazibesine mağlup olarak bana çevrildi. Bir saniye içinde uzaktan bu nazar tesadüfüyle hasıl olan dostlukla bana elini sallayarak gülerek bir selam gönderdi. Ben de hafifçe bu çocuk selamına mukabil eden geri durmayarak elimi salladım. Ve bu işaretin içine kalbimin en saf bir heyecanı ile şu temenniyi koydum. Evet, mini mini Mesut Gafil, isterim ki sen bütün arkadaşlarınla beraber, o küçük adamcıklarla beraber hep böyle gülünüz. Hep böyle şad ve bahtiyar, sokakları hülyalı bir pencereden seyrederek, terennüm ederek, yarı uykuda, yarı uyanık, mesut bir gaflet içinde geçiniz. Onun 40 paranın acı hikmetini mümkün olursa asla duymayınız.